Ayrım 14. Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 175. Aynı gece yarısı. Amber'in yanağını okşayan hafif bir temasla gözünü araladı. Yatak odasının balkonuna açılan tüller, sağanak yağmurun geride bıraktığı serin bir rüzgarla dalgalanmaktaydı. Saçaklardan, oluklardan hala damlayan su sesleri duyulmaktaydı. Genç kadın ürpererek yerinde doğruldu ve pikeyi göğsüne doğru çekti. Yanaklarına dökülen saçları parmaklarıyla tarayarak geriye doğru attı. Saatine bakmak üzere başını çevirdiğinde pencerenin önündeki iki berjer koltuktan birinin üzerine atılmış olan siyah beyaz desenli kaşmir hırkayı gördü. O an iliklerine kadar buz kestiğini hissetti. Kısa bir tereddütten sonra yerinden kalktı. Koltuğun kenarına gelip hırkaya soru dolu bir ifadeyle baktı. Ne zaman, nasıl buraya gelmişti? Yatarlarken burada değildi. Görünür hiçbir yerde değildi. Almak üzere elini uzattığı anda hırka kayarak yere düştü. O anda tok bir ses duyuldu. Yarı karanlık odada neyin sese sebep olduğunu anlamak için çömelip arandı. Koltuğun altında küçük bir obje parıldamaktaydı. Elini uzattı. O anda serin metal parmaklarının ucuna değdi. Ürkmesine rağmen merakından gelen aceleyle elini aldı. Altın dunhil çakmak avucunda parıldayarak ben buradayım diyordu. Sırtından ılık bir rüzgar dolaştı. Nefesi tutulmuş, yerinden kıpırdayamıyordu. Balkon tülleri taze bir esintiyle kavruldu. Ardı ardına çakan şimşek odanın içinde eşyaların üzerinde şekiller çiziyordu. Avucundaki çakmağın kapağını açıp kapadı, tekrar açtı. Birden müthiş bir gök gürültüsü duyuldu ve aynı anda çakmak alev aldı. Uyanan Amber'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Olduğu yerde doğrulup nefes almaya çalıştı. Dışarıda çakan şimşek, karanlık odanın içinde esrarengiz pırıltılar yaratıp yok oluyordu. Açık balkon kapısının tülleri uçuşmaktaydı. Odada yağmur ve tütün kokusu vardı. Ürküten ama meraklandıran garip sıcak bir hisle sarılmıştı. Başucundaki lambayı yaktı. Bakışlarını derhal karşı köşede duran berjer koltuğa yönlendirdi. Koltukların ikisi de gece yatarken bıraktıkları gibi üzerleri boş duruyordu. Ama burun kanatlarında çok yakından gelen tütün kokusu gittikçe daha kuvvetleniyordu. Amber'in yanı başında yatan ve derin bir uykuda olan kocasına baktı. Pike'yi onun açılmış olan çıplak omzuna doğru çekti. Tekrar sırtını yastığına dayadı. Derin bir nefes aldı. Ama işte yine o yanık sigara kokusu. Rüyadan daha yakın, daha gerçekti. Genç kadın iki gece evvel gördüğü kabusun nasıl gerçeğe dönüştüğünü düşündü ve ürküntüyle etrafı kokladı. Hayır, şüphe götürmeyecek şekilde sigara kokusu vardı ve onu bir yerlere çağırıyordu sanki. Birden yüreğindeki ürpertiyi, zihnindeki endişeyi üzerinden bir elbise çıkarır gibi çıkarıp attı. Ağır ama daha önceden programlanmış, ne yapacağını çok iyi bilir gibi hareketlerle örtüyü açıp yataktan çıktı. Gürültü yapmamaya dikkatle çıplak ayakları halıya gömülerek sessizce odadan ayrıldı. Üst katın koridoru, çepeçevre odaların arasındaki duvarlardaki küçük, kırmızı, ipek şapkalı apliklerin yaydığı melankolik ışıkla yol gösterecek kadar aydınlanıyordu. Amber'in koridor boyunca adeta rüyada bir yere çağrılıyor gibi yürüdü ve evin boğaz tarafına doğru ilerleyip kayınvalidesinin odasının önünde kısacık bir an durdu. Sonra içeri girdi ve doğruca duvar boyu uzanan gardıroba gidip kapısını açtı. Seher Vardar'ın o çok sevdiği canlı renklerin hakim olduğu yazlık kıyafetleri saten askılar üzerinde muntazam bir düzende asılmış durmaktaydı. Amber'in sağ elinin parmaklarını sanki sahibini okşar gibi kıyafetlerin üzerinden geçirdi. Tavrında korkudan, endişeden ziyade esrarengiz bir beklenti vardı. Sanki gardırobun içinden kendisine bir şeylerin gözükmesini bekliyordu. Birden alt raftaki ayakkabı kutularının yanında gece elbiselerinden birinin eteği altında kalmış tabarengi deri çanta dikkatini çekti. Kurulmuş gibi hiç düşünmeden hemen uzanıp sapından çekti ve dışarı çıkardı. Çantayı pencerenin önündeki sehpaya koydu ve ağzını açtı. Sulu boya defteri, ekolin boya kutuları görünmekteydi. İçini yeniden derin bir hüzün bürümüştü. nazik dokunuşlarla resim malzemelerini tek tek elden geçirmeye başladı. Bir ara boya şişelerinin fırça kutularının altında en dipte bir yumuşaklık eline geldi. Nefesini tutarak dışarı çekti. O anda bedeni sıcaklık ve tarif edemediği bir enerjiyle sarsıldı. Elindeki az önce rüyasında gördüğü siyah beyaz desenli kaşmir hırkadan başkası değildi. Amber'in nefesini tutarak hırkayı çantadan aldı. Gözlerini kapayarak elini hırkanın cebine soktu ve zaten orada bulacağından emin olduğu objeyi çıkardı. Olanlara inanamayarak ama yaşadıklarından memnun, gülümseyerek baktı. Avcundaki bu defa gerçekten kayınvalidesinin altın dunhil çakmağıydı. Komodinin üzerindeki polaroid fotoğrafta Seher, ağabeyi Refet'le yan yana Yeşilköy'deki evin bahçesinde görülmekteydi. Seher elinde sigarası keyifle kameraya gülümsüyordu. Sırtında siyah beyaz kareli kaşmir hırkası vardı. Bir yüzük hikayesi. Perşembe günü öğleden sonra Seher Vardar'ın evi. Sokak kapısı çalındığında Berke salondaki çalışma masasının üzerinde evraklarını yaymış çalışmaktaydı. Hadiye'nin yol gösterdiği küçük dayısını salon kapısında gören Berke yerinden fırlayarak ona doğru ilerledi. ''Hoş geldiniz dayıcığım.'' Berke ''Başın sağ olsun. Sizin de.'' Dayı yeğen sarıldılar. Kısa fakat sıcak bir sarılıştı. Vecdi Vardar'ın hayatında her şey gerektiği kadar yer tutardı. Anlamını ifade etmesi yeterdi. Hiçbir şeyi uzatmaz, düşünme ve uygulamaları da en pratik, en kestirme yoldan değerlendirirdi. ''Kusura bakma'' dedi. ''Cenazeye yetişmem mümkün olmadı. Ancak şimdi dönebildim. Havaalanından doğruca buraya geldim. Sağ olun dayıcığım, buyurun oturmaz mısınız?'' Vecdi Bey goblen koltuklardan birine yerleşirken Berke sordu. ''Ne içmek isterdiniz?'' ''Hiçbir şey. Uçak yolculuğunu biliyorsun. Tıka basa yiyip içtim zaten. Amber'in yok mu? Çocuklar?'' Berke dayısının karşısındaki koltuğa yerleşirken cevapladı. ''Çocuklar fabrikada. Amber'in de Maçka'daki evi toparlıyor. Buraya taşınmaya karar verdik.'' ''Güzel evdir. Yaşatmanız hoş olur.'' ''Son aile evimiz. Hepsi heba oldu gitti. Kimi satıldı, kimi apartman oldu. Onun için bunu korumak istedim.'' İsabetli karar vermişsin. Vecdi Vardar söyleyeceği lafı uzatmak, dolandırmak istemediği belli, hafifçe öne eğilerek sağ dirseğini dizine dayadı ve sağ elini uyarıcı bir işaret unsuru gibi kullanarak konuştu. Berke, beni iyi dinlemeni istiyorum. Sesinden çok belliydi ki duygusallık onu içine alıp sürükleyen bir olgu değildi. Söyleyecekleri her neyse kız kardeşinin ölümünden daha güncel, şu an daha fazla önemliydi. Elini yumruk yapıp çenesine birkaç kez üst üste dokundurdu. Sanki söyleyeceklerini bir sıraya sokar gibiydi. Nihayet konuştu. Annenin kaybı hepimiz için beklenmedik bir olay, bir şok. Refet ağabeyimin de söylediği gibi en küçüğümüzün bizden önce aramızdan ayrılacağını hiç düşünemezdik. Seher'i çok özleyeceğiz. Ama olan oldu. Şimdi holding için önceliği olan başka konular var. Cümlesi biterken arkasına dayandı. Sorusunu yöneltti. Senin Astaş'ın durumu nedir? Mükemmel dedi Berke. İki vardiya tam kapasite çalışıyoruz. Doğu projesinin anlaşmalarını yapıp döndüm Amerika'dan. Manisa'daki yeni Easy Open hattı için monitörler geldi. Montaja başladık. Peki sana bir şey soracağım. Holding'e biraz daha enerjini ayırabilir misin? Berke biraz şaşırmış baktı. Dayıcığım elinizde yeterli enerjik bir ekip var zaten. Bana niye ihtiyacınız olsun ki? Yönetim kurulunda olmam kafi değil mi? Vecdi Vardar yeniden öne doğru eğilip Berke'nin gözlerine bakarak konuştu. ''Ben senden yönetim kurulu üyeliğinden daha fazlasını istiyorum.'' ''Tabii, ne isterseniz elimden geleni yaparım.'' Vecdi Vardar arkasına dayanırken kararlı bir sesle devam etti. ''Selçuk'u daha yönetim kuruluna davete karar verdik.'' Berke bu kez gerçekten şaşkındı. ''Neden dayıcığım?'' diye merakla sordu. ''Ben şahsen holdingin geleceğinin onda olduğuna inanıyorum.'' ''Şayet vaktiyle sana yaptığım tavsiyeleri dinlemiş olsaydın, holdingde sen yükseliyor olacaktın.'' ''Bana olan itimadınıza çok teşekkür ederim dayıcığım ama ben o yolu Selçuk'a açmak istedim.'' ''Sen Selçuk'un ona yolu açtığın için sana teşekkür edeceğini mi zannediyorsun?'' Berke başını iki yana sallarken umursamaz bir gülümsemeyle cevap verdi. Benim beklentim teşekkür falan değil ki, hem bu koca işte ailenin isteyen bütün fertlerine yetecek kadar iş alanı var. Kavga etmeye gerek yok. Peki o zaman, şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle ve Selçuk'un hala bu işe uygun olup olmadığına sen karar ver. Burada bir an durdu ve bir nefeste tamamladı. Tecrübe edinsin diye son bir grup makinenin alımını takip etmesini istemiştim. İsviçre'de kendisine pay istemiş. Dayıcığım, bu çok ciddi bir suçlama. İsviçre'de Hans Peter'le görüştüm. Kendisi bizzat söyledi. Selçuk bir de utanmadan ona teklif etmiş bunu. Adam şaşkındı. Bizim aile alışık değil böyle bir şeye. Berke dayısının sinirini yatıştırmak için sakin bir tavırla araya girdi. Dayıcığım, hemen harekete geçmeden Selçuk'la bir görüşseydiniz, eminim bunun bir izahı vardır. İzaha gerek yok Berke, Hans Peter'ı iyi tanıyorum, oğlumu da biliyorum. Yine de bir konuşsaydınız kendi... Konuşacağım tabii. Vecdi Vardar yavaşça ayağa kalktı, elini vedalaşmak üzere yeğenine uzattı. Yönetim kurul toplanmadan önce abimle ve seninle görüşmek istedim. Berke, Selçuk lehine fikirlerini tekrar belirtmek istedi ama dayısı ona fırsat vermeden kapıya doğru yürüdü. Vecdi Vardar, söylemek için geldiği şeyleri söylemişti ve bu konu için harcanması gerektiği kadar vakit harcanmıştı. Daha fazlası gereksizdi, israftı. Artık gidiyordu. Sokak kapısından çıktıkları anda durdu. Dönüp yeğeninin gözlerinin içine bakarak tane tane konuştu. Senden istediğim, kurul toplandığında benim yanımda olman, dürüstlüğüne güveniyorum. Bu, ailemizin geçmişine ve geleceğine karşı vicdani borcumuzdur. Kaç nesildir bize duyulan saygıyı, güveni, içimizden birinin açgözlü heveslerine kurban edemeyiz. Ama böyle bir lafın duyulması bile... Bugün durdurmazsam ileride cümle alemin duyacağı bir fiyasko olacak Berke. Onun için derhal el atmamız lazım. Bir an durdu, içinin acıdığını gösteren bir ifadeyle dudak büktü ve ekledi. Bu benim oğlum olsa bile. Sonra bakışlarını Berke'nin parmağındaki yüzüğe yönlendirdi. Hem dedi, aile yüzüğümüzü babamın sana niye bıraktığını düşün. Ardından dostça bir tavırla Berke'nin omzuna vurarak arabasına doğru ilerledi. Şoförünün açtığı kapıdan arka koltuğa yerleştikten sonra dönüp elini salladı. Haydi eyvallah, dediklerimi unutma. Araba bahçe kapısından çıkarken Berke olduğu yerde kaldı. Sol elindeki yüzüğe bakarken yıllar evveline geri gitti. 24 sene evvel Ali Sermet Vardar'ın evi. Yaşlı adam çalışma odasındaki kasanın kilidini açarken 18 yaşındaki delikanlı yanında durmuş, merakla kendisini izlemekteydi. İçeriden salondaki aile bireylerinin kahkahaları, konuşmaları duyuluyordu. Büyük babanın yaş gününü kutlamak üzere bütün aile toplanmıştı o gece. Ali Sermet Bey en büyük erkek torununu yanına alıp çalışma odasına getirmişti. Berke neden herkesten ayrılıp kapalı kapının ardında büyük babasıyla baş başa kaldığını henüz bilmiyordu. Büyük babası böyle uygun gördüyse muhakkak bir anlamı olmalıydı. Yaptığı, söylediği her şey için geçerli bir sebebi vardı Ali Sermet Bey'in. Berke büyük babasının açık, kararlı alnında ciddiyetle çizilmiş gibi duran birkaç kırışığı, duru, net, hiç tartışmasız disipline rağmen sevgi ifade eden bakışlarını izlerken kasadan çıkacak şeyi bekliyordu. Yaşlı adam siyah, küçük kadife bir kutuyu çıkarıp torununa döndü. Bir elini omzuna atarak konuşmaya başladı. Berke, oğlum, bu elimdeki kutuda çok hassas bir emanet var. Delikanlı her zaman hayran olduğu ve çok derin bir sevgi ve saygı duyduğu büyük babasını büyük bir dikkatle dinliyordu. Benim için manevi anlamı çok büyük, aile yadigarı bir emanet, hem de birkaç asırlık anıyı beraberinde taşıyan. Bazıları için ise sadece çok değerli bir obje, bir yüzük. Aile yüzüğümüz, bu yüzüğün nesillerdir ailenin en büyük erkek çocuğuna bırakılması adettendir. Senin en büyük erkek torunum olarak değerlerimizi bir sonraki nesle taşıyacağından çok eminim. Onun için yüzüğü doğrudan sana bırakacağım. Genç Berke heyecan içinde sevgiyle büyük babasına sarıldı ama sakin ve ağırbaşlı tavrını elden bırakmadı. Büyük babacığım, ne diyeceğimi bilemiyorum ama dayılarım... Bu tasarruf benim. Kimsenin bir söz söylemeye hakkı yok. Ben öldükten sonra anneannen takacak ama ondan sonra sana kalacak. Vasiyetimde yazılı. Sonunda sen biricik sevgili kızımın oğlusun. Senin de bir gün yüzüğümüzü aynen benim gibi çok ince düşünerek hak edene bırakacağından eminim. Ali Sermet Bey kutunun kapağını açıp torununa doğru döndürdü. Berke, Rönesans devri montürlü, kalın altın bant üzerinde ortada sarı elmas, iki yanında siyah safir taşlar bulunan yüzüğe elini uzatmadan karmaşık duygular içinde baktı. Büyük babasının kendisine göstermiş olduğu itimattan dolayı göğsü kabarmış ama iki dayısının atlanıp kendisine böylesine önemli bir emanetin teslim edilecek olmasından içten içe rahatsızlık duymuştu. Ali Sermet Bey Berke'nin elini alıp kutuyu onun avcuna yerleştirdi. Genç adamın gözlerinde bu değerli yüzüğe sahip olmaktan ziyade büyük babasının ona itimadından duyduğu mutluluk okunuyordu. Büyük babacığım dedi, bu güveninize layık olmak için elimden geleni yapacağım. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ali Sermet Bey genç Berke'yi alnından öptü ve sonra elleri onun omuzlarında gözlerinin içine bakarak konuştu. Bundan çok eminim Berkeciğim. Yalnız unutma, güven çok kırılgan bir duygudur. Bir gün kendinin kırılacağını dahi bilsen, sana duyulan güvene gözün gibi bak. Çünkü tarihin gözünde senin kimliğini şekillendiren sana duyulan güvendir. Berke anılarındaki görüntüden geri dönmüştü. Gülümseyerek yüzüğünü diğer elinin baş parmağıyla okşadı. Büyük babasının vefatından sonra yüzüğü bir müddet de anneannesi takmış ve ölümünde de kocasının vasiyetine uyarak yüzüğü Berke'ye bırakmıştı. Evet, bir gün kendisi kırılacak dahi olsa aynen büyük babasının dediği gibi güvenilmeyecek bir adam asla olmayacaktı. Birden ailesinden kuşaklardır kendine miras kalan zenginliğin aslında maddi hiçbir şeyle ölçülmeyeceğini bir kez daha hatırlayarak dudaklarında tebessüm eve girdi. Bunu hatırlamak yaşadığı kaybın acısını hafifletmişti sanki. Bütün kaybettiği sevdiklerinden kendisine harika, sevgi dolu anılar ve mükemmel öğretiler kalmıştı. Büyük babası, anneannesi, babası ve annesi. Hepsinin de kendisine olan özel sevgilerini hissederek yaşamış, gerçek anlamda sevginin tadına çıkarmış, o da hepsine aynı derece sevgiyle karşılık vermişti. Bu yönden içinde en ufak bir vicdan azabı veya ukde taşımasına sebebiyet verecek şey yoktu. Hep mutlu, seven, sevilen, ilgiyi, şefkati, huzuru, özgüveni bilen bir çocuk, genç ve yetişkin olmuştu. Bundan daha büyük bir zenginlik olabilir miydi? Şimdi de bütün bunları paylaşabildiği, çok sevdiği mükemmel bir karısı ve evlatları vardı. Geçmişi düşünmek onda anaları tekrar yaşama arzusu uyandırmıştı. Kendisine bir kadeh içki koyduktan sonra annesinin albümlerini çıkardı. CD çalara bir bluz koydu ve fotoğrafları taramaya başladı. Yıllar yıllar evvelinin bir aile pikniğinde Selçuk'la beraber çocuk havuzunda oturdukları fotoğrafa bakarken gülmeden edemedi. Nasıl olurdu da bu çocuk şimdi kendisine bir kötülük yapmak isteyebilirdi? Mümkün müydü? Ayrıca bir sebep yoktu ki. Merhaba canım. Amberinin sesiyle anılar dünyasından sıyrılıp başını çevirdi. Genç kadın üzerinde bulicin ve tişört, omuz çantasını sandalyelerden birine bırakıp kocasına doğru ilerledi. Berke albümü kenara itip oturduğu yerden kalkmıştı. Merhaba canım, hoş geldin. Sarılıp dudaktan bir buse aldılar. Nasıl, kolayladın mı işleri diye sordu Berke. Kolaylandı sayılır. Beste buradan arzu ettiklerini aldığı gün aynı kamyonla oradaki eşyaları da buraya taşırız. Genç kadın sevgi ve ilgiyle kocasının yüzüne bakarken sordu. Sen nasılsın? İyiyim. Berke sağ elini karısının beline doladı ve az önce kalkmış olduğu koltuğa doğru beraberce yürüdüler. Bugün Vecdi dayım geldi. Ne zaman dönmüş? Bugün havaalanından doğru buraya gelmiş. Sana çok sevgileri var. Teşekkürler dedi Amber'in. Kocasının yanına koltuğa otururken. O da şoktaydı herhalde. Evet tabii ama Vecdi dayım için o anın işi önemlidir. Yani sonunda iş konuşuldu yine. Amber'in küçük bir kahkaha attı. Anneciğinin bunu yadırgayacağını sanmam. Bu aile geleneği değil mi zaten? O anda salon kapısında bir hareket oldu. Larissa ve Geray arka arkaya içeri girdiler. İkisi de spor kıyafetler içindeydi. Geray'ın ellerinde, kollarında siyah yağ lekeleri vardı. Amber'in ayağa kalkıp gülümseyerek kollarını açtı. ''Canlarım, hoş geldiniz istikbalin sanayicileri. Nasıl geçti gününüz?'' Larissa annesiyle öpüştükten sonra babasına doğru eğildi. Geray annesini öperken kollarını iki yana açtı. Amber'in şaka yollu, içerlemiş gibi söylendi. ''Doğru dürüst sarıl bakayım annene.'' ''Anneciğim, üstüm başım yağ içinde. Olsun.'' Genç çocuk yine de temkinli olmaya çalışarak kucakladı annesini. Sanki bugüne kadar annelerinin üstünü kirletecek bir şey yapmamışlar gibi diye devam etti Amber'in. Sonra kızına döndü. ''Sahi Larissa'cığım, sen nasıl böyle temiz dönebiliyorsun fabrikadan?'' Geray babasını öpüp hemen cevap yetiştirdi. ''Ne olacak? Prenses desen atölyesinde çalışıyor. Masa başında. Benim gibi tornada değil ki.'' ''Hiç söylenme.'' dedi Larissa. ''Bana ne iş verirlerse onu yapıyorum.'' Berke çocukların tatlı atışmasını gülümserken araya girdi. ''O tezgahın, yağın, kirin, ileride hayatında ne kadar önemli olduğunu göreceksin Geraycığım.'' dedi. Ve bir hikaye anlatmaya hazırlanır gibi genzini temizleyip başladı. ''Biliyor musunuz ki?'' İki kardeş aynı anda birbirlerine bakıp gülümseyerek bir ağızdan konuşmaya başladılar. ''Evet.'' Ve hemen seslerini babalarının sesine benzetmeye çalışarak kah beraber, kah bir diğerinin ekosu gibi devam ettiler. Fabrikadaki ilk yaz aldığı maaşların üzerine büyük babam da bir o kadar eklemişti ve ilk saatimi almıştım. Hep beraber güldüler. Berke onlara haydi oradan der gibi el salladı. Haydi çocuklar dedi Amber'in. Gidip duşunuzu alın, birazdan yemeği hazırlayacağım. ''Tamam anneciğim, 15 dakikada aşağıdayız.'' Amber'in çocuklarına bakarken onların verdiği mutluluk gözlerine yansıyordu. ''Oyalanmayın lütfen.'' Sözü telefonun sesiyle kesilmişti. Çocuklar yukarıya doğru koşarak çıkarlarken Amber'in telefonun durduğu sehpaya doğru ilerledi. Ayizeyi kaldırdı. ''Alo, alo Berke orada mı?'' Amber'in yüzünde az önceki mutlu huzurlu ifade anında değişmişti. Sıkıntı aldığı çok belliydi. Yine de kibarlıkla İngilizce cevap verdi. ''Merhaba Gloria, evet burada bekler misin lütfen?'' Ayze'yi bırakıp kendisine bakan Berke'ye döndü. ''Gloria seni arıyor.'' Ayze'yi sehpaya bırakıp huzursuz bir ifadeyle salondan çıkıp mutfağa doğru yürüdü. Berke isteksizce telefona geldi ve İngilizce cevapladı. ''Evet Gloria.'' Hattın diğer ucundaki kadın eski günleri hatırlatmak ister gibi işveli bir sesle konuştu. ''Berke sevgilim, annene çok üzüldüm. Teşekkür ederim. Nasıl oldu? Çok ani, hala şoktayız. Seni ziyaret etmek isterdim. Ofisinde tabii ki.'' Berke Gloria'nın başsağlığı ziyaretini pek kabul etme niyetinde değildi ama nasıl hayır diyeceğini de bilemedi. Çaresiz bir tavırla ''Bilmem.'' diye mırıldandı. ''Pekala, fakat gelmeden önce muhakkak telefon edip haber ver lütfen. Çok yoğunum.'' ''Tabii ki sevgilim, tabii ararım. Tekrar başın sağ olsun, hoşça kal.'' ''Teşekkürler, hoşça kal.'' Berke telefonu kapadığında şu an Gloria'nın hayatına, hayatlarına getirebileceği en ufak bir karmaşaya tahammül olmadığını düşündü. Ama 10 senelik müşterek mazi ona karşı sert tavırlı olmasını engelliyordu. Gecenin ilerleyen saatleri, Seher Vardar'ın evi. Berke hala yatak odasındaki çalışma masasındaydı. Önünde yayılmış kağıtların, dosyaların arasında düşünceli görünüyordu. Amber'in yatakta sırtını yastığına dayayıp oturmuş, kitabını okumaktaydı. Bir ara başını kaldırıp kocasını izledikten sonra sordu. ''Her şey yolunda mı sevgilim?'' Berke başını dosyadan kaldırdı. ''Ne canım, her şey yolunda mı?'' dedim. ''Evet evet, sadece annemin evrakları arasında çalışırken onun ölümünü düşünmeden edemiyorum. Hala inanamıyorum, kabus gibi.'' Amber'in elindeki kitabı yanı başındaki konsolun üzerine bırakıp yataktan çıktı. Kocasının yanına gelip oturduğu iskemlenin arkasında durdu ve kollarını onun boynuna doladı. Eğilip başını öptü. Berke karısının elini tutup öperken Amber'in konuştu. ''Ben de aynı şeyi hissediyorum sevgilim. Aynen kabus gibi. Hep uyanıp da gerçek olmadığını duyma ihtiyacıyla yatıyorum uykuya. Ama Doktorla da defalarca konuştuk işte. Anormal görünen, şüphe uyandıran hiçbir şey yok diyor. Bir gece evvel Muzaffer'le kavga ettiklerini duymuş Hadiye. Ama annen yatmaya çıkarken Muzaffer hala salonda tek başına oturup içki içiyormuş. Ama ertesi sabah o giderken annemi gören, sesini duyan yok. Amber'in kocasının omzunu okşarken cevapladı. Berkeciğim, aklından geçenleri biliyorum. Benim de kafamda cevaplayamadığım bir sürü soru var. Ama biraz abartmıyor musun? Küfürbaz, sahtekar olmak başka, katil olmak başka. Üstelik anneciğinin ne yüzünde ne vücudunda şüpheli bir ölümü çağrıştıracak hiçbir işaret iz yoktu. Haklısın ama konu o adam olunca her şey aklıma geliyor doğrusu. Elimde değil. Berke karısının boynundaki kolları üzerine ellerini yerleştirip başını arkaya, onun bedenine doğru yaslayarak devam etti. Sanki, garip ama sanki annemin ölümüyle birçok şey daha değişecek gibi geliyor. Senin kafanı kurcalayan başka bir şeyler var. Bana ne olduğunu söylemek ister misin? Vecdi dayım Selçuk'u kurulu almak istemiyor. Benden destek istedi. Sen ne dedin? O kadar şaşırdım ki duyduğumda. Amber'in kocasının boynundaki kollarını çekti ve iki adım öne attı. Masanın önünde durduğu pencerenin pervazına dayanıp ona doğru döndü. Omuzlarındaki dalgalı saçlarını hafif bir baş hareketiyle arkaya atarken kollarını göğsünde çapraz yaptı ve tüm dikkatini Berke'nin söyleyeceklerine yoğunlaştırdı. O ise söylediklerine karısının bir reaksiyon vermemesini garipsemişti. ''Sen şaşırmadın mı?'' dedi. Genç kadın dudak kıvırarak başını olumsuz anlamda iki yana salladı. ''Hayır'' dedi. Çünkü oğlunu en iyi tanıyan o. Berke de yerinden kalkıp karısının yanına geldi. Pencereden dışarıya bakarken konuştu. Selçuk'u ben de çok iyi tanırım. Onun satın almadan da başka bir işten de kendisine özel pay çıkaracağına inanamıyorum. Onu hala çok büyütüyorsun gözünde Berkeciğim. Onu görmek istediğin gibi görüyorsun. Bence Vecdi dayını dinlesen iyi edersin. Berke bakışlarını karısından yana döndürdü. Göz göze geldiler. Onu nedense ilk tanıdığın günden beri sevemedin. Neden? Sebep, bir his diyelim diye mırıldandı Amber'in, başını bahçenin ışıklarına çevirirken, biraz halleri, biraz söyledikleri, yani kendisi. Cümlesini bitirdiğinde kocasının koluna girip başını onun omzuna yasladı. Pencereden son birkaç gündür duyulmaya başlayan sonbahar kokusunu içine çekti. Bir müddet, sessizce ikisi de kendi düşüncelerinde kayboldular. Amber'in Selçuk'u her düşündüğünde olduğu gibi huzursuz bir hisle sarılmıştı yine. Onu tanıdığı ilk günden beri sevmemesinin sebebi olan tavırlarını yansıtan sahnelerden bazıları zihninde resmi geçit yaptılar. En sevdiğim kuzenim diye tanıştırmıştı kocası yıllar önce ilk gördüğünde. Kendinden emin olduğunu ispat etmek için uğraştığı gereksiz tavırları, abartılı örneklemeleri ve genzinden sökülmüş gibi yükselen sarkastik kahkahasıyla daha ilk andan itibaren Amber'in sevilmeyenler, itimat edilmeyenler, dikkat edilecekler, antipatikler listelerinin hepsinde birden yerini almıştı Selçuk. Ancak Berke'nin daha flört ettikleri zamandan beri anlatmakta olduğu çocukluk gençlik hikayelerinden ona ne kadar bağlı olduğunu ve güvendiğini biliyordu. Bu sebepten kocası ile kuzeni arasına hiçbir zaman girmemiş ama en azından Selçuk'a karşı kendi mesafesini korumaya çalışmıştı. Berke ile henüz evlendiği senenin yazıydı. Pavli adasında teknelerinde baş başa romantik bir hafta sonu geçirmekteydiler. Uzaktan yaklaşmakta olan yelkenliği gören Berke, Selçuk geliyor demişti. Amber'in kocasıyla sükunet ve aşkla geçireceği hafta sonuna Selçuk'un katılacağı fikrinden o kadar rahatsız olmuştu ki, onun bir sebeple koya girememesini ya da çabucak ayrılacak olmasını dilemişti. Az sonra Gülşah yelkenlisi ince bir kuğu gibi süzülerek koyda onlara doğru yaklaşmaya başlamıştı. Berke buruna çıkmış, sığ kumluk bölgeyi işaret edip duruyordu. Selçuk, "Tamam amigo, biliyoruz buraları," diye bağırmıştı dümenden ve kaptanına demir atması için talimat vermişti. "Burnunu açığa ver, oturursun," diye seslenmişti Berke. Ama Selçuk her zaman olduğu gibi her şeyi biliyordu ve az sonra Gülşah, Pavli Adası'nın kumsalına oturmuştu bile. Amber'in Selçuk'un "Amigo karışmasan doğru dürüst demirleyecektik" sözünü hatırlarken dudaklarına alaycı bir gülümseme yayıldı. Sonra da onların teknesine yemeğe gelmişti. Yalnızdı. Fazıl'a yine o meşhur Paris seyahatlerinden birindeydi. O zaman anlatmıştı kendi başına ne kadar mutlu olduğunu ve bedeninin tadını çıkardığını. Amber'in onun pervasızca anlattığı Adili'yi fazla dinleyememiş ve kendisini kameraya zor atmıştı. İkram edilen zeytinyağlı bamya için de "yediğim en sikici bamya" diye kendi lisanıyla iltifat etmişti. İşte o gün Amber'in için Selçuk baştan kaybetmişti. Geçen yıllar boyunca Selçuk'u daha iyi tanıma fırsatı olmuştu ama sadece kötü ve olumsuz yönde. Hakkında iyi, hoş düşünebileceği bir tek şey yoktu. Berke'ye şikayette bulunmayı ise hiç denememişti bile. Selçuk'un küstahlığına, sarkazmına, umursamazlıkla cevap vermeyi yeğlemişti. Defalarca Amber'ine onu ne kadar akıllı bulduğunu söylerken, bu beğenisinin ardında Berke'yi küçük düşürme ve yaralama arzusunun işareti olan kelimeleri sarf etmekten çekinmemişti. Genç kadın bunları anlamazlıktan gelip geçiştirmiş ama gittikçe daha fazla temkinli davranarak onun kocasıyla olan yakınlığını izlemeye almıştı. Amber'in hatırladıklarından bir kez daha rahatsız olarak uzaklaşmak isteğiyle gözlerini açıp kapadı. Kocası onun huzursuzluğunu sezmişti. "Ne oldu?" diye sordu. Selçuk'u konuşmak içimi üşüttü. Berke elinde olmayarak küçük bir kahkaha attı. "Abartma sevgilim." Sonra kararlı bir sesle devam etti. "Vecdi dayımı ikna etmeye çalışacağım ve diğer aile bireylerini de. Kendimizden birini üçkağıtçı diye duyurup işten uzaklaştırmak hiç hoş olmaz. Kaldı ki Selçuk'un böyle bir şey yapabileceğine inanmam çok zor. Amber'in bu konuyu bu akşamlık tatil etmeleri gerektiğini düşünerek kocasının dudağına bir öpücük kondurdu ve "Umarım bir gün başın sıkıştığında Selçuk da seni bu kadar kollar" dedi. Yatağa doğru ilerledi ve kitabını alıp yeniden uzanmak üzereydi ki birden hatırlamış gibi sordu. "Sahi Gloria ne istiyormuş?" "Hiç, sadece başsağlığı dilemek için aramış. Ziyarete gelebilir miyim?" dedi. Amber'in örtünün altına girerken "Hoş bir davranış, buyursun" dedi. Berke cevap verirken biraz huzursuz masasına doğru yürüdü. "Buraya değil, büroya gelecek." Genç kadın huzursuzca başını oynattı. "Büroya mı? Böyle bir incelikte bulunacaksa neden eve gelmiyor?" Kocası kağıtlar arasında oyalanır gibiydi. "Yaşadığımız bunca tatsızlıktan sonra araması bile cesaret. Belki de sana rahatsızlık vermek istememiştir." Amber'in küçük, sinirli bir kahkaha attı. "Hiç inanma. Eski karıların işleri yenilerine rahatsızlık vermektir. Kaldı ki daha telefonda merhaba deme nezaketini bile gösteremiyor. 16 sene sonra hala mı?" Amber'in konuyu kapatmak üzere kitabının sayfalarını aralarken cevapladı. "Kin kusmanın yaşı, zamanı olmaz." Berke ona bakarken gülümsedi. Çok genç yaşta çok şey öğrenmişti. Onu seviyordu. Hem de çok. 14. ayrımın sonu, sayfa 191.